Ayrım 3.
Sayfa 26. Yatalı henüz 4 saat olduğu için derin derin uyuyan Sigi rahatı bozulmuşçasına hırıltılı sesler çıkardı ve kendini yatağın kenarına çekti. Gözlerini açmadan "Bırak beni," diye mırıldandı. Miller iç çekti, sırt üstü döndü ve saatini kaldırarak odanın yarı aydınlığında baktı. Sonra yatağın öbür yanından yere indi ve bornozuna sarınarak perdeleri açmak için sessizce oturma odasına geçti. Gözlerini kırpıştırmasına yol açan sert kasım aydınlığı odaya doldu. Miller gözlerini kısarak aşağıya Steindam'a baktı. Cumartesi sabahıydı. Nemli, kara asfaltta trafik azdı. Miller esnedi ve her gün fincan fincan içtiği kahvelerden ilkini pişirmek üzere mutfağa gitti. Annesi de Sigi de onu hep hemen hemen sadece kahve ve sigara içerek yaşamakla kınarlardı. Mutfakta günün ilk kahvesiyle ilk sigarasını içerken o gün yapacağı bir şey olup olmadığını düşündü. Yapacak şeyi olmadığına karar verdi. Belki de günler ve haftalarca bütün gazete ve dergiler Başkan Kennedy ile dolu olacaktı bir. İkincisi de o sırada peşinde olduğu hiçbir hikaye yoktu. Üstelik hafta sonlarında insanları bürolarında meşgul etmek hiç de iyi bir şey değildi. Evlerinde tedirgin edilmekten hoşlanan da çıkmazdı kuşkusuz. Avusturyalı, Parisli ya da İtalyan gangsterlerin Reeperbahn'ın altın madenlerini anlayacağınız Hamburg'un burnunun dibindeki gece kulüpleri, genel evleri ve başka yerlerine devamlı olarak sızmalarını konu edinen yeni bitirdiği yazı serisi çok iyi karşılanmış ama henüz parası ödenmemişti. Parasını almak için yazı serisini sattığı dergiye gitmeyi düşündü ama sonra caydı. Nasıl olsa öderlerdi. Şu sırada paraya ihtiyacı yoktu. 3 gün önce banka hesabında 5000 marktan fazla parası bulunduğunu bildirmişti. Bu da ona bir süre yeterdi. İşaret parmağıyla kahve fincanını çalkalarken Sigi'nin pırıl pırıl parlattığı saplı tencerelerden birindeki aksine bakarak "Bütün mesele şu arkadaş," dedi. "Sen tembel bir herifsin. 10 yıl önce askerlik görevini bitirdiğinde bir yedek subay ona ne olmak istediğini sormuş, hiçbir yere bağlanmadan zengin olmayı düşündüğünü söylemişti o da. Şimdi 29 yaşındaydı. Bu amacına ulaşamamıştı. Belki de hiç ulaşamayacaktı. Ama hala bu düşüncesinin çok yerinde olduğu kanısındaydı." Transistörlü radyosunu banyoya götürdü. Sigi'nin uyanmaması için kapıyı kapattı ve duş yapıp tıraş olurken haberleri dinledi. Haberlerdeki başlıca özellik Kennedy'nin öldürülmesiyle ilgili birisinin tutuklandığıydı. Tahmin ettiği gibi Kennedy'nin öldürülmesiyle ilgili olanların dışında bütün haber programında yeni bir şey yoktu. Kurulandıktan sonra yeniden mutfağa gitti ve bu kez 2 kişilik kahve pişirdi. Kahveleri yatak odasına götürdü, komodinin üstüne koydu, bornozunu çıkardı, yumuşak sarı saçlarının yastığın üstünde bir çıkıntı yaptığı Sigi'nin yanında yorganın altına girdi. Sigi 22 yaşındaydı. Söylendiğine göre okulda beden eğitimi şampiyonuymuş ve eğer göğüsleri hiçbir sütyenin içine güvenlikle sığmayacak kadar gelişmemiş olsaymış olimpiyat derecelerine ulaşabilirmiş. Okuldan ayrılınca bir kız okulunda beden eğitimi öğretmeni olmuş, bir yıl sonra Hamburg'da striptiz dansözlüğüne başlaması da bütünüyle ekonomik nedenler yüzündenmiş. Striptiz dansözlüğünden eline geçen para beden eğitimi öğretmenliğinden aldığının 5 katıymış. Bir gece kulübünde gönül rızasıyla halkın karşısında soyunmasına rağmen Peter'ın görebildiği kadarıyla eğer birisi vücudu hakkında ahlaksızca bir laf ederse müthiş utanıyordu. Bir kez Peter Miller'a büyük bir ciddiyetle şöyle demişti. "Sahnede olduğum zaman ışıkların ardındaki hiçbir şeyi görmüyor, görmeyince de utanmıyorum. Eğer görebilsem öyle sanıyorum ki sahneyi bırakır kaçarım hemen." Yine de bu hal onun giyindikten sonra salonda masalardan birindeki yerini almasını, müşterilerden biri tarafından içki içmeye çağrılmayı beklemesini engellemiyordu. İçmelerine izin verilen tek içki yarım şişe ya da daha çok kapalı şişe şampanyaydı. İçtiği içkiden %15 komisyon alıyordu. Kendileriyle içki içmek üzere onu masalarına çağıran müşterilerden hemen hepsi, bir saat süreyle hayran hayran göğüsleri arasındaki derin boğazı seyretmekten daha ileri şeyler umuyorlardı ama boşunaydı. terbiyeli ve anlayışlı bir kızdı. Müşterilerin bu hırslı göz banyoları karşısında öbür kızlar gibi neon gülümsemeler ardında gizlenen hor görücü bir tiksinme duymaz, efendice özür dilerdi. Bir kez Miller'a, "Zavallı küçük insanlar," demişti. "Onlar da yanlarında güzel bir kadının evlerine gitmek istemezler mi?" Miller karşı çıkmıştı. "Ne zavallı küçük insanları? Cepleri harcayacak yer aradıkları paralarla dolu pis, süflü bir takım kimselerdir onlar." Bu sözlere Siggy'nin karşılığı şöyle olmuştu. "İyi ama kendileriyle ilgilenecek kimseleri olsaydı bu hale düşmezlerdi sanırım." Siggy'nin bu konuda dişi mantığını değiştirmeye imkan yoktu. Miller ona, Madame Coquette'in Rapper Band'da, Cafe Kese'nin hemen altındaki barında eski bir arkadaşı olan mal sahibiyle konuşmak ve iki kadeh atmak için gittiği zaman rastlamıştı. 1.75 boyunda, iri yarı ama biçimli bir kızdı. Bu irilik daha kısa boylu bir kızda dengeyi bozardı. Yüzünde stripsizcilerin yatak odası somurtkanlığı, müziğe ayak uydurup alışkanlık haline almış, sözde şehvetli davranışlarla soyunmuştu. Böyle striptizleri çok görmüş olan Miller hiç oralı olmadan kahvesini yudumluyordu. Ama sıra sütyenin çıkarılmasına gelince Peter bile dudaklarına götürdüğü kahve fincanını unutup gözlerini dikmişti. Bar sahibi ona alaycı alaycı süzmüş, "Vücut da vücut ha," demişti. Miller, Playboy dergisi kızlarının bu kızın yanında gıdasızlıktan kötü durumda kalmış gibi göründüklerini kabullenmek zorunda kalmıştı. Kızın beden yapısı öylesine sağlamdı ki alttan bir desteğe ihtiyaç göstermeden göğüsleri dimdik ve dipdiri duruyordu. Numarasının sonunda alkış başlayınca kız profesyonel bir dansözün can sıkıcı ve dengeli durumunu bıraktı. Ürkek, yarı sıkılgan bir eğilişle seyircileri selamladı. Üstüne girilen bütün bahislere rağmen getire getire sadece bitkin bir keklik yakalayıp getiren yarı eğitilmiş bir av köpeği gibi şapşalca gülümsedi. Miller'ı çarpıtan da bu gülümseme oldu. Ne soyunması ne de çıplaklığı. Bir şey içmek isteyip istemediğini sordurdu. Dansöz yanına geldi. Miller bar sahibinin yanında oturduğundan dansöz şampanya değil bir cin fizz istedi. Onun arkadaşlık edilebilecek biri olduğunu görüp şaşıran Miller, bar kapandıktan sonra kendisini evine kadar götürmesinde bir sakınca olup olmadığını sordu. Kız açık bir sakınmayla bu isteği kabul etti. Oyununu serin kanlılıkla oynayan Miller o gece kıza pek yakınlık göstermedi. İlk yaz başlarıydı. Kız bardan Miller'ın özellikle olduğunu sandığı pek iç açıcı olmayan kaba kumaştan bir manto giymiş olarak çıktı. Bir kahve içip çene çaldıkları sıra kız gerilimden kurtularak keyifli keyifli gevezelik etti. Miller'ın bu konuşmadan öğrendiğine göre kız pop müziği, güzel sanatları, Alster kıyılarında dolaşmayı, ev işlerini ve çocuk bakımını seviyordu. Bu başlangıçtan sonra her hafta kızın izinli olduğu gece dışarıda ya yemek yiyor ya da bir gösteriye gidiyorlardı ama yatmıyorlardı. Aradan 3 ay geçtikten sonra onu yatağına götürdü Miller. Bir süre sonra da isterse kendi dairesinde beraber yaşayabileceklerini söyledi. Hayatın önemli olaylarına karşı Siggy kendi tek yönlü tutumuyla Peter Miller'la evlenmeye karar vermişti. Ama bu sonuca Miller'ın yatağında yatmamakla mı yoksa yatmakla mı ulaşmaya çalışması gerektiğine karar veremiyordu. Miller'ın dilediği zaman yatağın öbür yarısını başka kızlarla doldurmakta güçlük çekmeyeceğini anlayınca onun dairesine taşınmayı ve onu her yönden doyurarak bu evliliğe zemin hazırlamayı düşündü. Kasım sonunda 6. ayını doldurmuştu beraberlikleri. Onun ne eşsiz bir ev kadını olduğunu, ne kadar sağlıklı, ne kadar güçlü bir zevkle aşk yaptığını Miller da kabul etmek zorunda kaldı. Kız hiçbir zaman doğrudan doğruya evlenmenin sözünü etmiyor, hep dolambaçlı yolları seçiyordu. Miller da hep anlamazdan geliyordu. Alster Gölü kıyısında güneşlenip dolaşırlarken, kız ana babalarının şefkatli bakışları altında daha yeni yeni yürüyen bir çocuğa sarılıyor, "O Peter şu tatlılığa bak," diyordu. Miller homurtuyla karşılık veriyordu. "Evet evet, fevkalade." Bu üstü kapalı söze gereken anlayışı göstermediği için kız bir saat buz gibi davranıyordu Miller'a. Ama birlikte mutluydular. Özellikle evli olmadan evliliğin olanca rahatlığı ve düzenli bir aşkın bütün zevkleri kendisine sağlanan Miller çok mutluydu. Miller kahvesini yarıladıktan sonra yatağa kaydı. Arkadan Siggy'ye sarılarak bacaklarını okşamaya başladı. Bu yaptığının onu uyandıracağını biliyordu. Birkaç dakika geçmeden zevkle mırıldandı Siggy ve sırt üstü döndü. Miller okşamalarını sürdürerek onun üstüne abandı ve göğüslerini öpmeye başladı. Hala yarı uykulu olan Siggy uzun mumları koyuvererek ellerini uykulu uykulu onun sırtında ve kaba etlerinde dolaştırdı. Zevkten inleyip ürpererek 10 dakika sonra birbirlerinden ayrıldılar. ''Beni uyandırmak için başka yol yok mu Tanrı aşkına?'' diye yakındı Siggy. ''Daha kötüleri var kuşkusuz.'' dedi Miller. ''Saat kaç?'' ''12'ye geliyor.'' Siggy'nin saatin 10.30 olduğunu ve kendisinin sadece 5 saat uyumuş olduğunu öğrenince başına bir şey atacağını iyi bilen Miller yalan söylemişti. ''Uykunu almadınsa uyu sen.'' dedi. Siggy, teşekkür ederim sevgilim. Ne kadar da iyisin diyerek yeniden uykuya daldı. Miller kahvesinin geri kalanını ve Siggy'nin kahvesini de içmiş, banyoya gidiyordu. O sıra telefon çaldı. Yolunu oturma odasına çevirip telefona gitti ve karşılık verdi. Peter, sen misin? Evet, kiminle konuşuyorum? Carl. Kafasını iyice toparlayamamış olduğundan sesi tanımamıştı. Hangi Carl? Ses sabırsızlandı. Carl Brandt. Neyin var? Hala uyuyor musun yoksa? Oo evet, elbette Carl. Bağışla, daha yeni kalktım. Hayrola? Şu ölü Yahudi meselesi. Seninle konuşmak istiyorum. Miller şaşırmıştı. Hangi ölü Yahudi? Dün gece Altona'da hava gazıyla kendini öldüren. Bari bunu hatırla. Evet evet, hatırlıyorum dedi Miller. Ben onun Yahudi olduğunu bilmiyordum. Peki ne olmuş? Polis müfettişi. Seninle konuşmam gerek dedi. Ama telefonda olmaz. Bir yerde buluşabilir miyiz? Miller'ın muhabir kafası hemen vitese geçti. Söyleyecek bir şeyi olan ama bunu telefonda söylemek istemeyen kimse, söyleyeceği şeyin çok önemli olduğuna inanmış demektir. Brent'e gelince, Miller bir sivil polisin gülünç bir konuda bu kadar gizli kapaklı davranacağını kabul edemezdi. Elbette buluşuruz dedi. Öğle yemeği için kimseye sözün var mı? Hayır yok. İyi, eğer söyleyeceklerin değer şeylerse sana bir öğle yemeği yedirebilirim. Saat 13'te buluşmak üzere Kaz pazarındaki küçük bir lokantanın adını verdi ve alıcıyı yerine bıraktı. Yahudi olsun ya da olmasın, Altona'da bir kenar mahalle pansiyonunda canına kıyan yaşlı bir adamın ölümünden nasıl bir konu çıkabileceğini hiç düşünmediği için bu telefon konuşması onu hayli şaşırtmıştı. Genç dedektif yemek boyunca buluşmalarını gerektiren konudan mümkün olduğu kadar kaçınmak istiyormuş gibi davrandı. Ama sıra kahvelere gelince sadece ''Dün geceki adam'' dedi. ''Evet, ne olmuş dün geceki adama?'' ''Hepimiz gibi sen de Nazilerin savaş sırasında, hatta savaştan önce de Yahudilere neler yaptıklarını duymuşsundur.'' ''Elbette, okulda zorla dinlettiler bunları bize, değil mi?'' Miller meraklanmış ve şaşırmıştı. 9-10 yaşlarında bir çocukken birçok genç Alman gibi okulda ona da kendisinin ve öteki vatandaşlarının kütle halinde savaş cinayetlerinden suçlu oldukları söylenmişti. Neden söz edildiğini doğru dürüst anlamadan o sıralarda bu suçlamayı kabullenmişti o da. Öğretmenlerin hemen savaş sonu dönemine rastlayan bu sözleriyle ne demek istediklerini öğrenmek sonradan da kolay olmamıştı. Soracak kimse yoktu, konuşmak isteyen kimse yoktu. Ne öğretmen ne de anne baba. Miller ancak daha büyüdükten sonra biraz bir şeyler okuyabilmiş ama okuduklarından tiksinmiş, bunların kendisiyle ilgisini benimseyememişti hiç. Başka bir zamandı bu, başka bir yerdi, çok eskilerde kalmıştı. Bu olaylar geçtiği zaman kendisi orada değildi, babası da orada bulunmamıştı, annesi de orada bulunmamıştı. İçindeki bir şey onu, bunun Peter Miller ile hiçbir ilişkisi olmadığını kabullenmeye itmişti. Bu yüzden de ne ad sormuştu, ne gün, ne de ayrıntı. Brandon bu konuyu neden ele aldığını merak etti iyice. Konuya nasıl devam edeceğini kestirememenin şaşkınlığı içinde bulunan Brand kahvesini karıştırdı. Neden sonra da, dün geceki adam bir Alman Yahudisiymiş dedi. Bir toplama kampında bulunmuş. Miller bir gece önce sedyede gördüğü ölünün yüzünü düşündü. Sonları böyle mi olmalıydı? Gülünçtü bu. Adam müttefikler tarafından 18 yıl önce kurtarılmış olmalıydı. Yaşlanıp ölecek kadar da yaşamıştı. Adamın yüzü gözlerinin önünden gitmiyordu. Bir toplama kampında bulunanlardan kimseyi görmemişti o güne kadar. Hiç olmazsa orada bulunduklarını bilerek görmemişti. Bu yüzden de SS yığın katillerinden kimseye rastlamamıştı. Emindi rastlamadığından. Böyle bir durum dikkatini çekerdi insanın. Başka türlü biri olurdu bu, değişik biri. 2 yıl önce Kudüs'te yargılanan Eichmann'la ilgili yayınları hatırladı. Gazeteler haftalarca bu konuyla dolup taşmıştı. Cam hücredeki adamın yüzünü düşündü ve bu yüzdeki anlamın çok doğal, sıkıntı verecek kadar doğal olduğunu hatırladı. Gazetelerde okumak yoluyla da olsa SS'lerin bu işi nasıl kıvırdıklarına, nasıl kaçıp kurtulduklarına dair ilk olarak bir şeyler sezinlemişti. Ama bütün bunlarda Polonya'da, Rusya'da, Macaristan'da, Çekoslovakya'da çok uzaklarda ve çok uzun zaman önce olmuş şeylerdi. Kendisiyle ne ilgisi olabilirdi bütün bunların? Ne olmuş peki diye sordu. Bu soruya karşılık olarak Brandt el çantasından kahverengi kağıda sarılı bir paket çıkararak Miller'a doğru itti. Yaşlı adam bir anı defteri bırakmış dedi. Düşündüğümüz kadar da yaşlı değilmiş aslında. 56. Anlaşıldığına göre gününü gününe not almış ve bunları ayaklarının derisinde saklamış. Savaştan sonra da yeni baştan yazıp bir düzene sokmuş. Böylece bir anı defteri ortaya çıkmış. Miller pek ilgi duymadan baktı pakete. Nerede buldun bunu? Cesedin yanındaydı. Alıp eve götürdüm. Dün gece de oturdum okudum. Miller eski okul arkadaşına alaycı alaycı baktı. Kötü bir şey herhalde. Korkunç. Onlara böylesine kötü davranmış olabileceklerini hiç düşünmemiştim. Neden bana getirdin? Şaşırma sırası Brandt'e gelmişti. Omuzlarını silkti. Belki de bir yazı çıkarırsın diye düşündüm. Kime ait şimdi bu anılar? Usulen Tauber'in mirasçılarına. Ama onları bulmamıza imkan yok. Bu bakımdan emniyet müdürlüğünün malı olacağını sanıyorum. Ama adamın dosyası kapandı. İstersen sende kalabilir. Yalnız bunu sana benim verdiğimi kimse duymasın. Başıma iş açılsın istemem. Miller hesabı gördü ve dışarı çıktılar. Pekala, okuyacağım. Ama kaleme sarılacağımı pek sanmıyorum. Bir dergi için çok çok tek bir yazı konusu olabilir belki. Brandt yarım bir gülümsemeyle ona döndü. Çok aşağılık bir herifsin sen dedi. Bayağının tekisin. Hayır dedi Miller. Ben okuyucunun neler istediğini biliyorum. Sana gelince meslekte 10 yıl kaldıktan sonra taş gibi bir polis olacağını sanırdım senin. Bu şey gerçekten keyfini kaçırdı mı? Brandt yeniden ciddileşti. Miller'ın kolunun altındaki pakete baktı ve ağır ağır başını salladı. Evet, evet kaçırdı dedi. Böylesine kötü olduğunu hiç düşünmemiştim. Hem aklıma gelmişken söyleyeyim, pek de eski bir tarih değil. Bu hikaye burada, Hamburg'da kapandı dün gece. Hoşça kal Peter. Dedektif ne kadar yanlış düşündüğünü bilmeden döndü ve uzaklaştı. Bölüm 2. Peter Miller yanında kahverengi kağıda sarılı paket olduğu halde öğleden sonra saat 3'ü birkaç dakika geçe eve geldi. Paketi oturma odasındaki masanın üstüne fırlattı. Okumaya başlamadan önce koca bir fincan kahve pişirmeye gitti. Elinin altında kahvesi ve dudaklarında yanar sigarası olduğu halde çok sevdiği koltuk sandalyesine oturup paketi açtı. Anılar kapkara bir muşamba ile sarılmış sert mukavvadan bir kapak içinde, gerekli görüldüğü zaman sayfa çıkarmayı ya da eklemeyi mümkün kılan açılır kapanır bir sıra pensin sırttaki omurga boyunca uzandığı bir dosya halindeydi. Yazılar yazı makinesiyle yazılmış 150 sayfa tutuyordu. Harflerin bazıları satırın üstünde, bazıları altında, bazıları çarpık ya da silik çıkmıştı. Eski bir yazı makinesinde yazılmış olmalıydı. Sayfaların büyük bir kısmı yıllarca önce, hiç değilse 5-10 yıl önce yazılmıştı herhalde. Temiz olmakla birlikte sayfaların çoğu yıllarca öncesinin beyazlığını yitirmiş, sararmıştı. Ama başta ve sonda birkaç gün önce yazıldığı apaçık olan yeni sayfalar vardı. Baştaki yeni sayfaların girişinde bir ön söz, sondakilerde de son söz yazılıydı. Ön söz ve son sözdeki tarihler bu sayfaların 2 gün önce 21 Kasım'da yazıldığını gösteriyordu. Miller ölen adamın bu sayfaları canına kıymaya karar verdikten sonra yazmış olacağını düşündü. Birinci sayfadaki paragrafların bir kısmına hızla göz gezdirince şaşırdı. Çünkü dili temiz, Almancası kusursuzdu. Anlatım iyi eğitim görmüş, kültürlü bir kimsenin anlatımıydı. Dışta kapağın üstüne dört köşe beyaz bir kağıt, onun üstüne de beyaz kağıdı temiz tutmak için daha büyük, kare biçiminde saydam bir kağıt yapıştırılmıştı. Dört köşe beyaz kağıdın üstüne siyah mürekkeple ve iri harflerle Salomon Tauber'in anıları yazılmıştı. Miller koltuğuna biraz daha yerleşti, birinci sayfaya döndü ve okumaya başladı. Salomon Tauber'in anıları. Ön söz. Adım Salomon Tauber. Yahudiyim ve ölmek üzereyim. Kendimi öldürmeye karar verdim. Çünkü bu hayatın ne bir değeri var ne de benim için yapacak bir şey kaldı. Yaşantımda yapmaya çalıştığım şeyler de bir hiçle sonuçlandı. Uğraşlarım bir işe yaramadı. Gördüğüm kadarıyla kötülük yaşadı ve serpilip gelişti. Öte yandan iyilik toz toprak ve alay içinde göçüp gitti. Tanıdığım dostların, acı çekenlerin ve kurbanların hepsi de öldü. Çevremde yalnız ezenler, öldürenler kaldı. Gündüzleri sokaklarda hep bunların yüzlerini, geceleri de uzun yıllar önce ölen karım Esther'in yüzünü görüyorum. Bugüne kadar sadece yapmak istediğim bir şeyi yerine getirmek, bir şeyi görmek için yaşadım. Ama artık anlıyorum ki bunlar olmayacak. Alman halkına karşı ne nefret ne de hırs duyuyorum. Çünkü onlar iyi insanlardır. Halklar kötü değildir. Kötü olan kişilerdir. İngiliz filozofu Burke, bütün bir milleti suçlamanın nedenini anlayamıyorum derken haklıydı. Toplu suç yoktur. Kutsal kitap, Tanrı'nın içlerinde yaşayan erkeklerin kötülüğü yüzünden kadın ve çocuklarla birlikte Sodom ve Gomorra'yı nasıl batırmak istediğini ama aralarında nasıl dürüst bir adam bulunduğunu ve dürüst olduğu için onun canının nasıl bağışlandığını anlatır. O bakımdan kurtuluş gibi suç da kişiseldir. Riga ve Stutthof toplama kamplarından çıktığım, Magdeburg ölüm yürüyüşünden kurtulduğum, İngiliz askerleri Nisan 1945'te bedenimi buradan kurtarıp yalnız ruhumu zincirlerle bağlı bıraktıklarında dünyadan nefret ediyordum. Bütün bunlar bana karşı birleşmişler, bana acı çektirmişlerdi.